Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Evet. Lokman suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hızlıca bir okumuştuk. Ben biraz bir geriden alarak tekrar devam edeceğim. Şimdi bu soldaki sayfada 12. ayetle beraber Lokman ilgili bir bilgiler vardı. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum, aklıma geldi. Biliyorsunuz Lokman hekim olarak biliniyordu değil mi? Hani tıp üzerine şeyiyle ünlüydü. Ama şu dikkatimi çekti. Hiç Kur'an-ı Kerim'de tıpla ilgili bir bilgi yok. Ama hikmet verilmesiyle ilgili bilgiler var. Buradan şu sonuç anlaşılabilir. Bir kişinin bilgi seviyesi ne olursa olsun, kıymetli olan, Allah ininde kıymetli olan onun dini, imani, manevi tarafı. Çünkü hikmetle ilgili burada bilgiler var, öğütler var. İşte ana babana iyi davran, işte şirk koşma gibi, sabret gibi biraz sonra okuyacağımız şeyler. Demek ki yani hepimizin mesleği farklı olabilir. Bulunduğu konum farklı olabilir. Ne olursan ol, önemli olan bu maneviyatla ilgili kısım. Maddi kısım da önemli elbette. Ama asıl vurgu öbür tarafa. Çünkü birisi mesela çok iyi bir hekim olabilir. İnsanlara fayda oluyor bir şey. Ama imani konuda bir zaafı varsa yani yaptıkları elbette kıymetli oluyor ama Allah indindeki manevi kısmı çok önemli. İkisinin beraber olması çok önemli. Yani Akşemseddin gibi, Lokman Hekim gibi buradaki ikisini beraber olursa çok kıymetli. Yoksa ilim zaten Allah ilminde. O zaten alim. Bize bahşediyor, biz de öğreniyoruz onları. Yani ilim insanların icat ettiği bir şey değil. Zaten Allah ilminde mevcut bunlar. Allah onları nasip ettiği müddetçe insan öğreniyor. Öğrendiği kısmı da kıymetli ama asıl kıymet bunu ilahi olarak, manevi olarak ne kadar faydalı, insanların yararını ne kadar kullanıyor ve ne kadar Allah'la ilişkisi çok iyi. Önemli olan bu. Yani iman çok önemli. Şimdi burada onu bir şey yapayım dedim. Onu düşündüm. Şeylere bir daha giriyoruz. Öğütlere. Diyor ki, ey oğulcuğum diyor ve devam ediyor. Allah'a şirk koşma, çünkü şirk en büyük zulümdür. Bunu açıklamıştık. Bugüne özgü olarak da hani anneler günüyle ilgili bir şey var. Yani anneler günü aslında biraz da kapitalist sistemin biraz pohpohladığı bir şey. Çiçekçilerden, Tefal'in reklamlarından biraz anlarız onları ama. Evet, biraz da mecbur kalıyorsunuz. Yani benim eşim bunları çok iyi bildiği halde bu sabah bir şey çiçek almak zorunda kaldım. Neden? Bir, az da olsa bir beklentisi oluyor. Çocukların bir şey oluyor. Mahalle baskısı var. Ama mesela kayınvalideyi almadı, kızıyor öyle şeylere. Özellikle ben telefon bile şey yapmadım. Yarın şey yaparım, gönlünü alırım. Ama hani annelere binaen bugüne tevafuk etmiş bir şey varsa da biz insana ana babasını vasiyet ettik diyor. Vassayna. Yani ona iyi davranmasını vasiyet ettik anlamı olabilir bir. İkincisi de onu emanet ettik. Yani anne babalarımız bize bir vasiyet oluyorlar. Bizim onlara karşı davranışlarımız gerek onlar hayatta dinç iken gerekse yaşlılıklarında değil mi? Bir vasiyet oluyor. Neden olduğunu da söylüyor. Annesi onu zaaf üstüne zaafla taşıdı. Sütten kesilmesi de 2 senedir. Bana ve ana babana şükret. Yani ana babana ve bana de değil, sıralamaya dikkat etmek lazım. Şükret, dönüşünüz banadır. Şimdi burada şey var, İsra suresinde bir şey var, bir ayet var. Hoş geldin oğlum. Aleykümselam. Ahkaf suresi 15'te bir şey var. Bu çok ilginç. şeye çok benziyor buradakine. Biz insana, ana babasına iyi davranmayı emrettik diyor. Yine vasayne, vasiyet ettik aslında bu. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun taşıması ve sütten kesilme süresi de 30 aydır. Burada şeyle beraber var, hamilelikle beraber süt verme. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anneme, babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Yani kişiye 40 yaşına geldiğinde dua etmesi tavsiye edilen bir şey bu. Ayetsel kaynağı var orada. 40 yaşında. 40 yaşı ne? Olgunluk kemal çağı olarak değerlendiriyor. Orada çok ilginç ifade. Şöyle der diyor. Yani demesi gerekir anlamında söylüyor. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Yani buradaki kısımla da şey yapıyor. Şükretmemi ilham et diyor. Yani Allah kendisine öyle dua etmesini söylüyor. Bu Lokman suresindeki bugünkü ayetlerde de yine ne yapıyor? Bana ve ana babana şükret diyor. Bu Allah'ın muradı. Bir çok meşhur ayet var biliyorsunuz İsra suresinde. Onlardan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa onlara öf bile deme ve rahmet kanatlarını onların üzerine ger diye de ayeti kerime var. Yani bu Allah'ın bize bir vasiyeti oluyor. Emir konusunda, emir hükmünde bir vasiyeti oluyor. Şeyi duymuşsunuzdur hikayeyi. Musa Aleyhisselam ahirette kendisine komşu olacak kimseyi kendisine göstermesini istiyor. Şuraya git diyor. Gidiyor, biraz uzaktan izliyor. Bir sepet var. Sepetin içerisinde bir şeyi koyuyor, yukarı çekiyor. Aşağı indiriyor, seviyor, okşuyor falan. Allah Allah merak ediyor, gidiyor, bakıyor. Ne var orada diyor sepetin içinde. Sepetin içerisinde annesi var. Ama yaşlılıktan dolayı öyle küçülmüş ki minnacık duruma gelmiş. Kediler diyor şey yapmasın, ona zarar vermesin diyor. O şekilde şey yapıyorum diyor. Onu besliyor, büyütüyor. Aynı bir bebek haline gelmiş. O konumda ona ikram ediyor. Allah-u Teala da bir peygambere komşu olan kimse olarak onu gösteriyor. Yani burada da tabii o hikayelerden bize şey var, mesajlar var. Allah hayatlarındayken değerini bilmeyi nasip etsin. Vefat edince de yine biliyorsunuz hayır kapısı kapanmıyor onlar için. Her türlü hayır onların şeylerine gidiyor. Gidiyor mu gitmiyor mu konusunda bir tereddüt var. Bilin ki gidiyor yani. Çünkü Yasin suresinde diyor ki biz onları, biz diyor eserlerini de yazarız diyor. Yasin suresinin son sayfasında. Yani ne var eserleri? Bir kişinin eseri ne oluyor? Evladı. Evladının yaptıkları da yazılıyor. Sadece sadakayı cariye kesilmiyor. Yani normalde bu dünyada yaptığınız yaptınız. O kayıt mekanizması bitiyor. Ölünce o kaydı yapan iğne, plak kayıt yapıldığını düşün kasete. O kalkıyor. Ne devam ediyor? Sadakayı cariye denilen işleyen bir mekanizma varsa o devam ediyor. Bir de yetiştirdiği evlatlar ve onların salih amelleri ve onların anneleri babalarının adına yaptıkları devam ediyor. Hani bu böyle bilinsin. Bugüne özgü de bu onları şey yaptım. Yine de diyor ki bu kadar önem veriliyor. Onlar hakkında bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse onlara itaat etme. Ama dünyada o ikisine de sahip çık ve iyi geçin. Bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz banadır. Ben size yaptıklarınızı haber veririm. Burada da şey anlatılıyor. Hazreti Ebu Bekir'in babası çok yaşlı. İlk türlü iman etmiyor. Sonunda Peygamber Efendimiz'e getiriyor şeyi. Onu getiriyor ya, hani iman etmesi için Peygamber Efendimiz'den şey yapıyor. Peygamber Efendimiz ayakta karşılıyor, diyor ki niye zahmet ettirdin babanı diyor. Biz onun ayağına gitseydik ya. Bakın daha iman etmemiş birisi yaşlılığa itaat olarak düşünün, ayağına gitseydik ya diyor Peygamber. Yani bu da her ne kadar işte bu ayete diyor, dünyada o ikisine sahip çık ve iyi geçin kısmının, hani bu hadissel, sünnetsel olayının karşılığı. Ama yine de onlara diyor, hani iman konusunda, kötülüğe götürme konusunda itaat etme. Devam ediyor. Ey oğulcuğum, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığında da olsa, bir kaya içinde de olsun veya göklerde veya yerin dibinde, Allah onu yine getirir. Şüphesiz Allah latiftir, habirdir. Şimdi üçüncü tavsiye, olumlu işe, doğru amele. Birincisi şirk koşmaydı. İkincisi anasına babasına iyi davranma. Bu parantez içinde gelmiş. Lokman'ın ikinci tavsiyesi aslında bu. Ama hani bu sayfaya göre üçüncü tavsiye diyelim. İyi bir iş yapmak ve bunun Allah-u Teala'nın gizli olan, saklı olan her şeyi bildiğini ifade ediyor. Şimdi yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, bu hardal kelimesi geçiyor burada ayette. İnneha in teku meskale ağırlık demek, habbetin, habbe Türkçe'de de kullanılıyor, çekirdek demek, min hardalin, hardal tanesi miskalince de ağırlığında da olsa Allah bilir diyor. Şimdi bu kütlesel bir büyüklükten bahsediyor. Fetekun fi sahratin, bir kaya içinde de olsa, ev fi semavati, göklerde de olsa, ev fil ardı, yerin dibinde de olsa. Yani senin aklına gelebilecek, nerede olursa olsun bir iyilik var. Allah diyor bunu bilir ve getirir. Neye getirir? Ya karşına çıkarır anlamında, ya da ahirette karşına çıkarır. Yani biz bu dünyada da yaptıklarımızın pozitif karşılıklarını görüyoruz. Ahirette de göreceğiz. Mesela bir hadis-i şerif okudum. Hastalarınızı diyor sadakayla tedavi ediniz. Şimdi sadaka tedavi eder mi? Etmez aslında. Yani ilaç tedavi eder, deva şeklinde tedavi eder. Ama sadakalar belayı def eder manasında, verdiğin sadakanın hayrı üzerine bazı hastalıkların iyileşebileceği üzerine hadis-i şerif var. Şimdi bu mananın maddeye tesiri. Yani illa aspirin gidermiyor. İlla belirli bir şey gidermiyor. Sadakayla gideriz. Hatta kurban kesmek çok tavsiye ediliyor biliyorsun. Sadaka tavsiye ediliyor. Yani ne oluyor? Siz biliyorsunuz, daha evvel konuşmuştuk. Aslında her şey hak ediliyor. Yani hastalık da aslında bizim kendi ellerimizde yaptıklarımızın sonucu. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Yani tıp ilmine karşı gelen, koruyucu tıbba karşı gelen herhangi bir amel işlediğimizde hastalanma ihtimalimiz var. Bu 2 artı 2 eşit 4. Bir de hani hatırlıyor musunuz, bazı derslerde konuştuk. Sizin başınıza gelenler kendi ellerinize yaptıklarınızdandır. Sebebiyle Allah çoğunu affediyor. Ama bir kısmı bize takdir ediliyor. Hak eden yine biziz. Bu da yine sünnetullah içerisinde oluyor. Bunlar. İşte aynı manevi sebeplerle bizim işlediğimiz hayırlar da bir şeyleri def edebiliyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in bize bir müjdesi. Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an elbette diyor, şifaun ve rahmetun lil müminin diyor. Kur'an müminler için, inananlar için şifa ve rahmettir. Nasıl şifa? İşte dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de işte temiz olun diyor. Belirli sağlık tavsiyelerinden bahsedilmiş. Doğru yaşadığın takdirde doğru şeylerle buluyorsun. Kur'an-ı Kerim'in içinde. Aynı zamanda şifa nasıl oluyor? İşte manevi kısımları da var. Maddi ve manevi sebep-sonuç ilişkilerini yine bu Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani biz bunları anlatırken anlatanlar, şey yapanlar, siz de biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim içinde bunlar. Hani bir uydurmaya da değil. Allah zaten formülü vermiş. Üçüncüsü de bizim bilmediğimiz rahmet vasıtaları var Kur'an-ı Kerim içerisinde. Biliyorsunuz belirli ayetlerin belirli bir şekilde okunmaları da belirli hastalıklara karşı şifa da olabiliyor. Bu da hak olan değerlerdir. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde, uygulamalarında da Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı bir şeyler var. Mesela nazar değmesine falan bir bizim maddi olarak yapabileceklerimiz var. Ne olarak maddi olarak yapabileceklerimiz var? Nazara ne sebebiyet veriyor?
Haset.
Haseti bizim cezbedici, bizim ekstra uygulamalarımız sistem tarafından cezalandırılıyor. Yani biz onu hak ediyoruz. Mesela senin araban var değil mi? Güzel. Allah sana bunu niçin vermiş? İhtiyaçlarını karşılaman için, çoluk çocuğunu taşınman ya da ticaretinde kolaylık diye. Ama sen bunu hava atma vesilesi kullanırsan, olarak kullanırsan, kibir vesilesi olarak kullanırsan, başkalarının haset şeyini çekiyorsun, cezbediyorsun. Çünkü sen arabana gerektiğinden fazla bir yükleme yaptın, parlattın onu, şişirdin. Zaten hasedi olanlar ne yapıyor? Uf, arabaya bak diyor. Senin şişirmenle, onu daha görecel hale getirmenle beraber nazar mekanizmasını çekiyorsun. Sebep kim? Yine sen sebep değil misin? Sen sebepsin. Çocuğunu şey yapıyorsun, övüyorsun, şişiriyorsun, vay süslüyorsun, şey yapıyorsun. E çocuğu konusunda sıkıntısı olanların da ne yapıyorsun? Nazarını çekiyorsun. Hasarını çekiyorsun. Şimdi
imrenmek
ya. Ya biz, evet.
Aferin adam, 50 tane işçi çalışıyor. Ben de becerseydim ya, ben de 2 tane işçi çalışsaydım. Ne lütfen ettim.
Birincisi, senin nefsini devreye sokmadığın imrenme. Yani aklını devredesin. Ya bak, bu Allah'ı yolda ne kadar iyi yapıyor ya da manevi olarak ne kadar faydası var. Ben de çalışayım, edeyim, yapayım. Şimdi tamamıyla akıl devrede. Şurada göğsünde bir şeyler kabarmamış. Ama kabarıp da baktığın zaman da haset olmuş oluyor. Yani bakın şunu, haset varsa nefis var. Şu tabir unutmayın. Nazar nefsin haset bakışıdır. Tekrar ediyorum. Nazar nefsin haset bakışıdır. Hasetle beraber baktığında gözünden bir enerji çıkıyor. Bu ispatlanmış bir şey. Ve zararlı etkileri oraya gönderiyor. Daha evvel konuştuğumuz için ayrıntısıyla anlatmıyorum bunu. İşte Kur'an da, Kur'an'ın ayetleri de bu anlamda şifa olabiliyor. Ama birinci anlamda biz aklımızı kullanacağız. Bütün bunların şeyi ne biliyor musunuz? Bir Yunus yüz var. Yunus suresi 100. ayet. Yunus balığı var ya, aklınıza oradan gelsin. Yunus balığı ne yapar? Denizde yüzer. Yunus yüz. Biz diyor, aklını kullanmayan kavme pislik göndeririz. Biz aklını kullanmayan kavme pislik atarız. Yani pislik bulaşır ona. Yani sen aklını kullanmazsa, Allah'ın sünnetine, sünnetullahına uygun davranışlarda bulunmazsan, bir şekilde sana ne geliyor? Musibet geliyor. Bela geliyor. Pislik geliyor yani. Pardon. Mehmet Acar arıyor. Ben onu bir arayayım. Herhalde katılmak istiyor. Mehmet Bey.
Efendim.
Katılacaksınız galiba.
Evet.
Tamam, bağlıyorum.
Tamam.
Evet. İşte bu, bunları niye anlatıyorum? Hani sadakayla hastalıklarınızı tedavi ediniz meselesi var ya, bunun için anlıyorum. Yani sadece bizim maddi kanunlar geçerli değil, manevi kanunlar var. Ama bu da sünnetullahın içerisinde. Hem maddi hem de manevi kanunları beraber değerlendirdiğinde hem bu dünyada hem ahiret saadetine ulaşmış oluyorsun. Ama sadece madde vardır kardeşim dersen, tamam yine doğru bir şeyler sonuç elde ediyorsun ama manevi şeylerden uzak kalıyorsun. Sadece manevi şeylere takılıp da dünyevi sebepleri, yine Allah'ın ilminden de bu, terk ettiğinde yine olmuyor. İki taraflı bir denge tutturmak zorundayız. Ama günümüzde biraz buna dikkat edin. Manevi tarafları sanki biraz hurafeymiş gibi adlandırılıp, sanki ikinci sınıf vatandaşmış gibi değerlendirilip, sadece maddi sebeplerle, materyalist sebeplerle gitmeye biraz koflanıyor. Biraz dikkat etmekte fayda var. Dengeyi, ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Devam ediyorum. 16. ayetin sonunda diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَتِيفُ الْحَبِيرِ Latif, latif deyince ne anlıyoruz? Güzellik anlıyoruz. Lütuf anlıyoruz da bir şey var. Hani ne kadar ince bir adam diyoruz ya, latif ancak incelik demek. Yani ya çok latif bir insan dediğimizde haline, hareketine, davranışına incelikleriyle davranan, dikkat eden diyor. Buna gentleman deniyor İngilizce'de. Allah'a latif dediğinde ne oluyor? Allah her şeyi inceliğiyle bilen, hesap eden demektir. Habir deyince de her şeyinden en ince kısmına kadar haberdardır anlamında. Latif, habir. Zaten ne diyor? Kayanın içinde de gizli olsa, gökyüzünde de olsa, yerin içinde de olsa Allah onu bilir. Yaptığın bir hardal tanesi kadar incelikte de ağırlıkta da olsa bilir diyor. İşte bu Allah'ın latif. Her şeyi en ince noktasına kadar habir, haberdar olmasıyla ilgili bir esma. İkisi beraber. Devam edelim. Ya Büneyye, ey oğulcu, ekımız salate, namazı ikame et, dosdoğru kıl. Herhangi bir şekilde kılma. Kıl da bir de üstüne üstlük dosdoğru kıl. İkame et. Ve mur, emret bil maruf, marufla, iyilikle emret ya da iyiliği emret. Venhe, nehyet, yasakla, anil münker. Münkerden de yasakla. Yani iyi şeyleri emret, kötülüğü de yasakla. Bunu çok duymuşsunuzdur. Emri bil maruf ve nehyi anil münker diye çok duymuşsunuzdur. Bir müminin görevlerinden birisi bu. Bir iyilik gördüğü zaman onu emredecek, tasdik edecek, yapmasını tavsiye edecek. Kötü bir şeyi de yasaklayacak. Bu Müslümanın üzerine farz olan şeylerdendir. Her ne kadar bu Lokman tarafından bunlar tavsiye edilse de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre bunlar tabi Allah-u Teala'ya da bize için tavsiyeler. Kur'an'daki bize tavsiyeler de biliyorsunuz farz gibidir. Ben onları farz sünnet gibi ayırmıyorum. Allah Kur'an'da emretmişse farzı. Bakın ben şuna karşıyım. Biraz fıkıh kitaplarında fazla ayrıntıya girince şu sünnet mi, şu menduk mu, şu bilmem neymiş diye ayrılıyor. Bakın Allah-u Teala emretmişse ve Peygamber Efendimiz onu yapmışsa bitmiştir iş. Bizim yapmama gibi bir lüksümüz yok. Ama fıkıhta hangisi Kur'an'da geçiyor, hangisi sünnette geçiyor diye bir sınırlanmaya tabi tutulmuş. Bu fıkıh ilmine göre normal. Ama hani dedim ya fetva arayışı var. Fetva arayışında da kişi içinden pek yapmak istemiyor da bir kaytaracak bir yol alıyor. O da işte fetvalara sarılmıyor. Fetvalar da ya aslında bu zaten farz değil. Sünnet ya da mendup yapmasan da olur gibi bir yere götürüyor. Aman dikkat. Mesela bu kurban bayramı işte gelecek. Orada çok geliyor bundan. Ya kurban kesmek sünnetmiş. Canım ben de yapmam. Ya Peygamber Efendimiz yapmış mı? Yapmış, bitti. Sen Müslümansan, onu örnek seçtiysen yapacaksın. Farzın mı, sünnet miymiş, vacip miymişe girdiğin zaman kaçmanın yollarını arıyorsundur sen demektir. Güzel bir söz işittim. Sahabe efendilerimiz diyor, Eshab-ı Kiram, sünnet olduğu için yaptılar, ahir zamanda da sünnet olduğu için terk ediliyor. Bakın amel aynı amel. Bugün insanlar niye terk ediyorlar sünneti? Canım sünnet terk edilebilir, terk edilir. Sahabe efendilerimiz de sünnet olduğu için terk etmediler. Peygamber Efendimiz Allah'tan bir vahiy almadan, Kur'an'a dayanmadan, bir hikmete, hakika dayanmadan bir şeyi yapar mı? Ya da terk eder mi? Sen onu nasıl sınıflara ayırıp da aslında hafifletebilirsin? Bize düşen Peygamber Efendimiz'den bir şeyin kesin olarak geldiğini, yaptığını biliyor muyuz? Yapacağız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Kur'an'ı fazla ayırmamak lazım. Farzımız vacip misin demiş. Ha, fıkıh ilmine göre vardır sıralandırılması ama onlar bir ilime göre yapılıyor. Ama götürüldüğü yer farklı. Biz doğrusunu yapmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz yaptı mı? Yapacaksın kardeşim. Vasbir ve sabret alâ mâ asâbeke, sana isabet edene sabret. İnne zâlike min azmül umûr. Şüphesiz bu azim gerektiren işlerdendir. Bakın burayla ilgili bir şey var. Azim gerektiren işlerdendir. Kaçıncı ayetti bu? 16 değil mi? 17. Bakın bir ayet var Ali İmran 186'da. Allah'a andolsun ki mallarınız ve canlarınızla bir takım imtihanlardan geçeceksiniz. ve yine şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müşriklerden size incitici pek çok şey duyacaksınız. Eğer sabreder, bakın sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, yani takvalı olursanız, elbette ki bu davranış azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Yani bu ayetin sonunda geçen. Ne diyor bu ayetin sonunda, ne diyor? Şüphesiz bunlar azim gerektiren işlerdendir ya. İşte buradaki başına gelen belayı sabredin, aslında neyin sabretmesi gerektiğini söylüyor. Bir öncesinde ne deniyor? Sen iyiliği emret ve kötülükten de nehyet. Parantez içinde diğer ayetle, son okuduğum ayetle beraber diyor ki, sana diyor bunu emrettim ya diyor, çok da rahat olmayacaksın. Ha, bu iyiliği emrettiğin ve kötülükten nehyettiğin zaman bil ki sana bazı laflar söylenecekler. Bunu çok da rahat yapmayacaksın. İşte o zaman diyor sabret. Aynı buradaki gibi. Bugün doğru birisini popladığınız zaman çok iyisiniz. Bir şey söylediğiniz zaman damarına basılmış gibi tepki alıyorsunuz. Ve de bunu yaşam sistemi haline getirdiğinizde dışlanıyorsunuz. İşte Allah-u Teala diyor ki sabret diyor. Çünkü bu azim gerektiren işlerdendir. Yani demiyor ki çok da kolay bir şey değildir. Ama bil ki diyor bunun sonunda da azim bir şey vardır. Yani azim büyük demektir. Büyük de bir menfaat vardır. Allah'ı bir menfaat vardır. Bunu şey yapıyor. Yine bir ayette var da zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseleri suçlama imkanı yoktur. Suçlanacak olanlar halka zulmeden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapan kimselerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır. Bununla beraber kim sabreder ve bağışlarsa, bakın başına o kadar büyük iş geliyor, hakkını arayabilir. Bak, zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseleri suçlama diyor. Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimselere de diyor ki, tamam hakkını arayabilirsin, ben sana müsaade ettim diyor. Ama diyor, affedersen diyor, işte kim sabreder ve bağışlarsa diyor, işte bu azimli ve kararlı olunması gereken konulardır. Yani kolay iş değildir diyor, bu kadar başına şey geldikten sonra. Affetmen, bağışlaman kolay bir şey değildir, bu azim gerektiren bir iştir diyor. Ama bunu yaparsan, bak sana da büyük bir mükafat var. Bakın anlıyor musunuz? Ayetler tek yerinde değil. Diğer yerleriyle beraber değerlendirilince ne güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bak Lokman Aleyhisselam'ın oğluna ettiği tavsiyelerden ta nerelerle ilgili işaretler var. Başına gelen belaya sabret, şüphesiz bunlar azim gerektiren işlerdir. Devam ediyor. Şimdi kaçıncı tavsiye? Üçüncü ya da dördüncü tavsiye. Yani şeye göre üç, Lokman'ın tavsiyelerine, parantezle anne babaya olan tavsiyelerle beraber alırsak da dört. Burada ilginç ifadeler var. İnsanlardan kibirlenerek yanağını çevirme. Ya da Diyanet'in mealinde şöyle diyor, avudunu şişirme. Bu avudunu şişirme bana daha çok hitap etti. Şöyle ki, bazı kimseleri görmüşsünüzdür. Bir olay olurlar, şu hareketi yaparlar. Ya da hani günümüzde bir azaldı ama ben bir önceki nesilde görüyorum bunu. Hani takliden yayılan bir şey. Şöyle birine avudunu şişirirler. Ya bana ne ya? Aman o da öyle yaptı gibi. Ben hatırlıyorum. Benim çevremde yapan insanlar var. Diyor ki bunu yapma diyor. Devam ediyor. Yeryüzünde de çalım satarak yürüme. Bunlar neyin belirtileri? Kibir belirtileri bunlar. Yani bir insan şu dilini avurdu, yanağının içine koyarak şişirdiğinde ya da avurdu şişirdiğinde ya da buradaki ifadeyle yanağını çevirdiğinde demek ki bunun hadi canım sen de yani aman bana ne, aman bu da böyle dediğinde demek ki altında bir duygu var. Bakın siz bir işaret yaptığınızda, bir mimik yaptığınızda ya da bir jest yaptığınızda bu jest önemli değil. Bunun altındaki neden çok önemli. Yani onu yapıyorsun da neden yapıyorsun? Mesela ben Hümeze suresi var bilirsiniz. Veylül likülli hümezetin hümeze. İnsanlarla alay edenlere var ya diyor, onlara veyl olsun. De diyor. Onlar diyor malı biriktirirler ve sayarlar diyor. Ondan sonra onlar için cehennem azabı misal getiriliyor, inanılmaz. Belki de Kur'an-ı Kerim'deki en dehşetli cehennemdeki azap sahneleri onlar üzerine yapılmış. O narullah'tır diyor, Allah'ın ateşidir diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de az yerde geçer. Allah'ın ateşi diyor. Sonra öyle bir ateş geliyor, onun acısı kalplere kadar ulaşır diyor. Hani kalbime işledi denir ya. Böyle azap. Ya dedim ki bu kadar büyük de onun diyor anası hünezedir diyor. Yani anasına sarıldığı gibi diyor. O ateşe sarılır diyor. Upuzun direkler var. Onlara bağlanıyormuş. Ve onlara azap ediliyormuş. Yani dedim ki bu kadar büyük azap sahneleri kim için? Alay edenler için. Veylül mükürlü hümezetin hümeze. Derinlerine inmeyeceğim. Hani dalga geçen, alay eden, kaşkez işareti yapan ve Allah'ın işte burada şey, Allah'ın yaratılışıyla alay edenler. Şimdi fıtrati bazı şeyler var. Fıtrati bazı şeylerle alay edenler hümeze olarak geçiyor. Şimdi fıtrati bazı şeylerle alay ettiğinde aslında neyle alay etmiş oluyorsun? Allah'la alay etmiş oluyorsun. Şimdi dalga geçiyor, bilmem ne yapıyor ama Allah'ın kızdığı ne asıl derinlerde? Allah'ın yarattığıyla dalga geçiyor ya.
Yürümesini takdir ediyor. Konuşmasını takdir ediyor. Allah ona öyle konuşuyor.
O işte hümeze. Daha kötüsü hümeze. Yani fıtratıyla. Adamdan adamı boyu ne küçük. Ya adam şaşı. Ya da ya çirkin şuna bak. Hadi yani büyük kulaklı falan. Yani Allah'ın fıtratıyla alay ediyor. Bakın. Bu kadar şey niye? Sonra ne diyor? O malını biriktirir diyor ve sayar diyor. Bu da ne görüntüsü? Ne kibir görüntüsü. Bakın kibirli olanlar bir de alay ediyorlar. Bu ayette ne yapıyor? Yanağını şişiriyor. Bir de yeryüzünde kibirli yürüyor. Görüyor musunuz? Yani altta yatanlar çok önemli. Allah kibri sevmiyor. Küçücük bir hareket. Kaş göz işareti. Ya da şöyle. Biz de kahvelerde de hoşa gider böyle. Birisi alay ettiği zaman da gülerler. Onun şeyi hoşuna gider. Ne hikmetse birileriyle dalga geçmeye alışkanlık haline getirmişler. Çevrelerinde bir sempati grubu, taraftar grubu topluyorlar. Kalkıp da oradan ortamdan giden yok ya. Yani ne hikmetse ya kendi yapmıyor, yaptığı hoşlanıyor. Böyle bir şey var. Durum var. Bugün mizah dalga geçme mizah olarak adlandırılıyor. Benden aşağı bir espri yaptığı zaman, ya ismini şu camide söylemek istiyorum, sonu Kırcı olan soyadı birisi var. Ya bütün esprileri belden aşağı da dalga geçme. Yani ve yani bakın esprilere, yani bir dönem özellikle son zamanlarda azaldı. Mizah denildiği zaman belden aşağı bir şey yapılanı alkışlanıyordu. Ben çocukluğumu hatırlıyorum, işte birileri bunu yapıyordu. Ya dalga geçme, alay etme, belden aşağı şey yapmak şey oluyor. Latiflik yok mudur? Latif yani şaka yapma denilen hani espritüel yaklaşım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de uygulamaları var. Yani çok katı kaba böyle şey birisi değil ama inceliklerine bakın. Yine Allahi temelli güzellikler var. Sahabe efendilerimiz de yapmış bunları. Ama hiçbir zaman kaba saba alay eden durumdan olmamış. Kara mizah denilen bugün o şey çok güzel şey revaçta. İşte bunun altında da ne var? Kibir var. Sen yapmıyorsun ama yapanı alkışlıyorsun. Bu da yani... Tabii canım şeyleri var. O yüzden... Kibir önemli. İşte burada da diyor ki şüphesiz Allah kendini beğenmiş ve çok övünenleri sevmez. Allah da sevmedi mi bitti zaten. Siz bir adamı seviyorsunuz da yanınıza yanaştırmıyorsunuz. Sofranızı oturtuyor musunuz? Evinize davet ediyor musunuz? Bazı iyilikler yapıyor musunuz? Yapmıyor. Ya Allah sevmediği zaman ne olacak?
Ve o adamı olduğu sırada çıktığı yüzden böyle sevmemiştir.
Evet.
Yok vermeyiz.
Yok yani bunlar da zaman zaman dediğimiz gibi gazet konularda laflar etmişti. Allah kendi kendine dönüştürdü ya. Allah bana bunu niye söylüyor?
Şimdi dua var. Diyor ki Allah'ım bana senin sevgini ver ve seni sevenlerin sevgisini ver. Şimdi bu duanın zıttı da senin sevmediklerinin sevgisini kalbimden çıkar. Ne işimiz var ya? Bakın geçen hafta da söylediğim bir dua var, müthiş. Bunu lütfen hayatınıza geçirmeye çalışın. Emir bu aslında. Diyor ki sen diyor gece gündüz Allah'ın sevgisini, veçhini talep ederek gece gündüz dua edenlerle, sabredenlerle beraber sen de sabret. Sakın ha diyor, dünya sevgisini dileyerek sakın onlardan yüzünü çevirme. Yoksa kendine zulmedenlerden olursun. Yani Allah'ı talep edenlerle beraber talep et diyor. Onlardan da ayrılma diyor. Şimdi ferdi yaşam da var şeyde. Biraz da iyidir aslında. Ama sosyal olacaksan, bir cemaat olacaksan da tercih edeceğin insanlar yine bir bak şöyle. Hatta biraz ilerler için şu var. İslamiyet'i yaşıyor gözüküyor ama diyor asıl talep edeceğin diyor gece gündüz diyor bakın. Onun veçini talep edenlerle beraber ol. Hani hanif olanlar var ya gerçekten de yöneldiklerine beraber de ayırma diyor. Zam gibi yapış onlara. Neden? İhtinas sırat-ı müstakimde açıklamıştır. Bizi dost doğru yola ilet dediğinde de sırat-ı müstakimin özelliği de Allah'a beraber Allah'la beraber olma gayretinin içerisindekilerle beraber olmak da sırat-ı müstakimin göstergelerin içerisinde oluyor. Yani çevrende Allah'a yönelmek isteyen insanlarla beraber. Var var. Yani hepsi bunun içerisinde. Sonra bak devam ediyor. Bu ayet çok ilginizi çekecek. وَقْسِدْ فِي مَشْرِكَ yürüyüşünle diyor iktisatlı ol. Yani yürüyüşünde ölçülüyorlar. وَقْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ ve sesini alçalt. Şimdi burada وَقْسِدْ kelimesi iktisatlı ol. Türkçe'de kullanılıyor değil mi? İktisatlı ol deyince ne anlaşılıyor? Orta yolu şey yap. Şey ne? Ya iktisatlı bu Türkçe'ye girmiş bir şey. O yüzden anlamamız kolay. Orta yolda ol diyor. Yani yürüyüşünde. Ne yani çok fazla böyle eğil büzül o da suni bir şey olur. Ne de böyle kibirli kibirli yürü. Orta yolda bir şey ol. Çünkü mümin vakarlıdır. Mümin vakarlıdır ama asla kibirli değildir. Neden vakarlıdır? Çünkü kendinin hak yolda olduğunu bilince sana bir vakar gelir. Ama vakarla kibir arasında da fark vardır. Yani ona biraz dikkat etmek lazım. Mesela vakar tavsiye edilmiş bir şey. Diyor ki hatta ben pek uygulayamıyorum ama namaza diyor yetişirken diyor vakarlı yürü diyor. Koşma. Neden? Dışarıdan izleyenler var. Çünkü insan koşunurken, koşarken biraz vakardan uzaklaşıyor. Cep telefonu düşüyor, bilmem neye düşüyor, arabalar dağıt yapıyor, insanlara çarpıyor. Biraz karizmasını kaybediyor yani. Şimdi herkes bizim gibi imanlı insanlar, imanlı insan zaten camide o sırada. Camide olmayan kim var? O kadar hassas olmayanlar var. Şimdi sen onlara karşı nasıl bir resim çizdiğini düşün. İşte Allah ve Peygamber Resulü bunu istemiyor. Yetiştiğini kılarsın diyor. Allah da belki bu sebepten ötürü öyle bir rahmet kapısı açmış ki en son tahiyyatta bile yetişsen sana şey sevabını veriyor, cemaat sevabını veriyor. En sona yetiş. Mesela Suudi Arabistan'da öyle. Bir tek koşan Türkler biliyor musunuz? Ben dahi. Koşa koşa canımız çıkıyor. Adam geç kalacağını biliyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Normal yürüyüşte vakarlı vakarlı vakarlı yürüyor. En sonunda tahiyyata oturuyor ya. Artık biraz daha gitse namazı kaçırılacağını hissediyor. Oturuyor oraya tahiyyata yetişiyor.
Mesela bizde bir kaza olduğu zaman ne olur? Kaza olduğu zaman yine boğaz boğaza gireriz değil mi? Bizim Cidde'de uzun yıllar tanıştığımız kardeşimle, hani iniyorlar diyor. bakıyorlar bir arabanın sağına bakıyor, bir soluna bakıyor, hadi eyvallah diyor, günü gidiyorlar. Yani böyle biraz large insan.
O large'lığın o pozitif tarafı da var, aferin hoşgörülü kısmı da var ama buradaki şeyi ben şunu anladım, orada çok iyi izah edilmiş bu hadis-i şerif onlara. Yani çok iyi izah edilmiş, mantığı çok iyi vermiş. Türkiye'de pek verilmemiş bu. Yani verilmemiş ki ben koşuyorum yani hikmetse. Burada da koşuyorum orada. Geçen gün cep telefonum düştü, dınk etti, jeton düştü. Koşmayın, hadis-i şerife niye muhalefet ediyorsun? Gibi algıladım ben olayı. Anlatabildim mi? Ders. Yani şey yapmak lazım, biraz hayatımıza geçirmek lazım. Orta yolu tut dediğinde bu, vakarlı olmak var. Ama şurası çok ilginç. Sesini diyor alçalt. Burada vahdut diye bir ifade var. Vahdut. Bunu inceledim. Kur'an-ı Kerim'de nerelerde geçiyor? Birkaç yerde geçiyor. Birincisi şu. Vahdut aynı ke diyor. Nisa suresi, Nur suresinde mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Burada gözlerini vahdut derken aşağı indirsinler. Bakın bu ayette sesini aşağı indir, alçalt. Bu ayette de kadınlar gözlerini aşağı indirsinler. Başka bir ayette hemen yanında geçiyor. Mümin erkeklere de söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Yine aynı kelime. Bakın kelimeleri inerek yapıldığında daha güzel anlaşılıyor konu. Yani görüyorsun hani erkeklerin ve kadınların haramdan hani nelerden sakınacağını düşünün. Gözünü diyor indir.
Yere
bakarsan zaten şey yapamazsın. Bakamazsın. Bak ne güzel ifade. Sesini de aşağı indir. Gözünü de aşağı indir. Bakın Allah-u Teala gözünü haramdan sakınsınlar demiyor. Tabii Türkçe'de fazla böyle bir kelime olmadığı için zengin bir ifade yok. Yani böyle tercüme edilmiş. Ama ayetin içine baktığın zaman çok güzel bir ifade. Sesini kıs. Hani gözünü de kıs. Ben buna gözünü de güt diyorum. Hani çoban gözünü güter ya, sen de güt. Biliyorsun orada bir şeyler var. Yani ilk bakıştan göz sorumlu değildir. Hani bu hadis-i şerifte ifade. Ama gördün, uzaktan gördün. Bir daha baktığın zaman artık gütmemiş oluyorsun. Göz kapakları kontrolü, göz kasları senin kontrolüyken onu aşağı indirmemiş oluyorsun. Tabii ilk bakış nefisle ilgili. Şimdi neye bakmanı isteyen kim? Nefis. Senin aklınla ne yapacaksın? İradenle kontrol edeceksin. İşte sana yani bakın aslında nefse emirler yok Kur'an-ı Kerim'de. Emirler senin bilincine, aklına, iradene var. Nefis talep edecekler, çekecek. Çocuk gibi. Hayır sen onu güteceksin, indireceksin. Bir yerde daha var bu gözünü şey yap kısmı. Bak Hucurat suresinde Allah'ın elçisi huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Bir önceki ayetleri diyor ki, hani duymuş Hucurat suresini bilen bilir, Peygamber Efendimiz'e rastgele birisi var gibi hücrelerinin evinin arkasından bağırıyorlar. Allah'ın çok hoşuna gitmemiş bu. Diyor ki, Allah'ın Resulüne karşı sesinizi kısın. Şimdi bakın, şimdi o sesini kısmadan bağıranlara Lokman suresinde bir cevap var. Çok ilginç. Devam ediyoruz. Gerçekten en kötü ses elbette ki merkebin sesidir. Ve işte eşeğin sesi var burada, merkebin sesi. Bakın bu Kur'an-ı Kerim müthiş bir kitap ya. Neden başka bir şey denmemiş de kas sesi denmemiş, bilmem hatır sesi denmemiş de eşeğin sesi denmiş. Bakın onunla ilgili bir düşündüm, biraz tefekkür ettim, bir yerlere geldim. Hakikaten de Mevlana'ya da sormuşlar bunu. Ve Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana dememek lazım, Mevlana Celaleddin Rumi şunu demiş. Bir okumak istiyorum. Buna dediklerim de, bu meseleyi açıklarım dedim de bakın. Her hayvanın kendine mahsus bir sesle Allah-u Teala'yı zikri, tesbihi, iniltisi vardır. Mesela devenin böğürtüsü, aslanın kükremesi, ay hayvanlarının inlemesi, sineklerin vızıltısı gibi. İnsanların tesbihi ve zikri olduğu gibi gökteki meleklerin de vardır. Halbuki bir çare eşek sadece iki şey için anarır. Birisi cinsi yakınlık istediğinde, diğerinde de acıktığında. Demek ki eşek şehvetinin ve boğazının esiridir. gönlünde Allahu Teala'ya ait bir dava, bir sevda bulunmayan, sadece midesine ve şehvetine düşen birisinin sesi Allahu Teala katında eşek sesi gibidir veya daha aşağıdır. Anladınız mı? Neden eşek? Kımar denmiş burada. Bir de Münir Derman'ın kitabında bir ifade var. Şunu diyor. Eşek diyor, geceliğin anırdığı zaman şeytanı görmüştür. Siz de diyor bu hadis-i şerif, hadis-i şerifi biliyorum. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının diyor. Eşek sesi eşittiğinizde. Bu gece kısmını bilmiyordum bu. Ama gündüzliğin ise o iki şey işte eşekliğinden anırıyor. Yani acıkınca ya da o. Burada da demek ki insanlar o konumlarında da ona benzer durumlara girebiliyorlar. Allah-u Teala işte görüyor musunuz neyle ne hangi edebiyat belagatla bu oluyor. Ve buradan da ta nereye gidiyoruz? Hucurat suresinde Peygamber Efendimiz o seslerini yükseltenlere Lokman suresinde ile hangi bir uyarı var? Yani peygambere kim sesini yükseltir? Hani diyoruz ya ses yükseliyor ama yani kabaca bir şekilde çıkıyor ama altta ne var? Altta da işte o iki tane kötü duygu var. Ama işte ne edebi sanatla şey var. İşte Kur'an'ın güzellikleri burada. Okur geçerseniz hiçbir şey yok. Derinliklerine dalarsanız neler var? Eşekle ilgili, hımarla ilgili ayetlere baktım. Bulabilirsem onu. Neyse bildiklerimle söyleyeyim. İki tane müthiş bir yerde daha hımar geçiyor. Yani hımar eşek demek. Birisi diyor ki ilim verilip de diyor Kur'an ilmi. Onunla amel etmeyenlerin durumu yüklü eşeğe benzer diyor. Bunlar ayet. Yani eşekle özdeşleştiriyor Allah. Yükü var. Ama yükünün ona ne faydası var? Yani bu işte kitap okuyanları bana da bir ikaz oldu.
Yani sizden sizin ne yapıyorsunuzda böyle bir şey ama amel edilince
yok o bana da canım bak diyor ki Bakara suresinde sen diyor başkalarına diyor öğüt veriyor da diyor kendinizi unutuyor musunuz? Üstelik bir de Kur'an'ı okuyorsunuz. Bu söz güzel bir söz değil ama eğer bunu hocalar hak ediyorsa da işte bu yani ilimleriyle amel etmeyenler oluyor ama o sözü söylemekte de biraz böyle ne hikmetse bakın hani demin dedim ya espiritüel olduklarını zannedenler halbuki kara mizah yapanlar bu dini kesime ve hocalara biraz fazla yükleniyorlar. Bunun altında da şeytan oyunu var. Çok hoca var da şimdi bakın ben hak edeni eleştiririm. Onlardan daha fazla eleştirmeye hak sahibiyim. Ama İslami olarak hiçbir şey yapmayıp da dini kesimi eleştirenleri ben derim ki sen yap doğrusunu yap o zaman eleştiri hakkına sahip ol.
Şimdi o sözü ezberlemişim çok güzel. Bir tane daha söyleyeyim onu da ezberlemişim. Tamam mı? Dedim ya hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma diye. Bir de şu hocayı eleştiren en az hoca kadar cümleli.
Evet. Şimdi eşeğe dönelim tekrar. Kımarla ilgili de şeyde ikinci uyarıda şeyde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onların durumu diyor çok ilginç. Ya buraya kaydettim ama silinmiş şey yapmamış. Onların da durumu diyor aslanın önünden kaçan yaban eşekleri gibidir. Zikirden kaçanların durumu, bu zikirden kaçanların durumu diyor. Bir önceki ayette zikrin Kur'an olduğu ifade ediliyor. Yani Kur'an'dan kaçanların durumu, aslanın önünden kaçan yaban eşekleri gibidir. Hani zebralar var ya, zebra gibi dersek, yine kımar, yani orada bir eşek birisi, onun önünden kaçanlar gibidir diyor. Ya öğüt veriyorsun, adam kaçıyor. Ya Kur'an ayet var, ayet diyorsun, adam kaçıyor. Bir türlü Kur'an şu açılmıyor. Yani biz de o ayetin içindeyiz arkadaşlar. Yani biz Kur'an yerine başka bir şeyleri tercih ediyorsak, vaktimiz geniş olduğu halde başka kitaplar, sayfalar açılıyorsa ya da televizyon açılıyorsa biz de aslında kaçıyoruz. Ya da bildiğiniz ayetleri uygulamamak manasındaysa yine Kur'an'dan kaçıyoruz. Biliyoruz ama kaçıyoruz. Yani biz de o zaman ne durumuna düşüyoruz?
Eşek.
Eşek durumuna düşüyoruz yani. Yani tamam, bir mümine o sıfatlar belki yakışmıyor ama mümince davranmayınca da o söz hak oluyor yani üzerine. Yani Allah durup dururken hakaret etmiyor. Biz hakarete hak etmiş oluyoruz. Yine Allah hakaret etmiyor. Bakın, bir hakaret yok, görüyor musunuz? Allah-u Teala o kadar latif ifadelerle şey yapıyor ki, diyor ki dikkat ediyor, gerçekten diyor, sesler içerisinde en kötüsü eşeğin sesidir. Sana öyle bir şey demiyor. Ama sen bir iki hamleyle birleştirdiğinde, ya ben ilim yapıyorum, amel etmiyorum, ya kitap yükle eşeğe benziyorum. Kur'an'dan kaçıyorum bir şekilde, eşeğe benziyorum. Sesimi, Peygamber Efendimiz'in sesinin üzerine çıkarıyorum, onu hak ediyorum. Ya da kibirlenerek bağırıyorum, sesimi yükseltiyorum. Ben bir ara şey diyordum kavga eden birine, ya sesini yükseltince haklı mı oluyor? Ses yükseltince haklı olunmuyor ki. Haklıysan, düşük sesle de söylesen, haktır zaten, Allah biliyor. Yine bu kımar durumuna düşüyorsun. Bakın, Allah sana şey demiyor. Sen yaşamında cinsiyetini, cinselliği ve boğazını, mideni, her şeyin önünde ön plana alırsan, eşek gibi oluyorsun. Geceliğinde şeytanla karşılaşırsın yani. Gündüz anırsın. Geceliğinde
olur.
Gerek rüyanda olur. Gerek ortamında da musallat olur yani. Allah insan görünümüyle insan olanlardan şey yapsın. Ha bir de eşek olma potansiyeli varken de insan konumuna gelmişlerin de eli öpülür yani. Fıtratının çok üstünde bir konuma getirmiştir kendini. Onun da eli öpülür yani. Allah da onu o şekilde değerlendirir yani. Arka sayfa. Elem teral. Şimdi o öğütler bitti. Öğütler bitti. Bizim almamız gerekenleri ciddi bir şekilde aldık. Allah-u Teala şimdi yayıyor. Ayetleri yayıyor. Elem teral. Görmediniz mi? Ennallaha sahara lekum. Allah size musahhar kılmıştır. Açıklayacağım. Ma fis semavati ve ma fil arz. Hem semavatta hem de arzda ne varsa, ma onu ifade ediyor. Ne varsa, ne şey varsa Allah onu size musahhar kılmıştır. Musahhar kılmak ne demek biliyor musunuz? Emrinize verilmiştir. Bak bu müthiş bir şey. Tavuk bizim emrimize verilmiş. İnek bizim emrimize verilmiş. Yani yakınımızdan gidiyorum. Köpek bizim emrimize verilmiş. Bak bu yakınımızdaki değil mi? Bilmem ne ormanındaki bilmem ne hayvan bizim emrimize verilmiş. Ağaç bizim emrimize verilmiş. Kuş bizim emrimize verilmiş. Biraz daha genişletiyorum. Yıldızlar, güneş bizim emrimize verilmiş. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti bizim emrimize verilmiş. Melekler bizim emrimizde gibi. Bakın, yerlerde ve gökte ne varsa diyor size musahhar kılınmıştır diyor. Anlatabiliyor muyum lan? İnsanın hikmetini, değerini düşünebiliyor musun? Hani biz çevreye saygılı olmalıyız, hayvan şeyleri var ama bilin ki bizim her şey diyor Allah size ne varsa diyor musahhar kıldım diyor. Bu hikmeti düşünebiliyor musunuz? Bunu eşeğe musahhar kılmıyor, insana musahhar kılıyor. Ve devam ediyor. Zatini ve vatini nimetlerini size bollaştırıp tamamlamıştır. Zahiren ve batinen. Yani bunların bir kısmını biz zahiren görüyoruz. Bazılarında batinen görmediklerimiz de var. İşte koruyucu melekler, Allah bize emrimize vermiş, koruyor. Yani Allah-u Teala koruyor aslında. Ama
60 tane melek var.
Ya ama sünnetullah olarak bize koruma ismi görevlendirilmiş. Siz zannediyor musunuz ki Allah'a sen şu trafikte bakın. Kazalar oluyor da ya ne kadar kaza oluyor falan. Ya Allah koruyor. O kadar çok kaza olma ihtimali var ki aslında. Herkes kaba saba bir şekilde şu yapıyor bilmem ne yapıyor. Bizim yüzümüze gelebilecek bir darbelerden o kadar çok zarar görme tehlikemiz var ki. Allah korusun. Allah koruyor bizi. Sistem icabı koruyor. Melekler icabı koruyor ve başka bilmediğimiz batini şeylerle koruyor. Her şey bize musahhar kılınmış. Bu da, şimdi düşünün yani bizim şükredeceğimiz ne kadar şey var. Buna rağmen diyor ki ve minen nasi men yuhadullahu fillahi bi gayri ilim. Fakat buna rağmen diyor yine de bir takım insanlar var ki diyor Allah'la mücadele eder diyor. Yani bırakın şükretmemeyi falan ya da görmemezlikten gelmeyi, tam tersine bir de mücadele ediliyormuş Allah'la. Bir gayri ilim, ilme dayanmaksızın, ve la hüden, bir hidayete dayanmaksızın, ve la kitabin münir, ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın. Yani ne kitap okuyorlar, ne bir hidayet üzerineler, ne de bir ilimleri var. Buna rağmen Allah'la ahkam kesiyorlar, mücadele ediyorlar. Bir de ne mesaj var burada? Diyor ki, bir kitaba dayanırsa, Allah-u Teala üzerinden hidayette olursa ya da Allah tarafından verilmiş bir ilmin olursa bırak mücadele etmeyi. Alnını secdeden kalkmaz. Yani bir ayetin bir yönünü almak var. Bir de öbür tarafından almak var. Demek ki bakın şöyle diyorum. İlim var. Hidayet var. Kitaba dayanmak var. Üçü Allah'ın aslında ikram ettiği şeylerden. Hani hatırlıyor musunuz? Bakara suresinin ilk ayetinde ne vardı? Hüden lil muttakin diyordu. Muttakiler için bir hidayettir. Yani sen muttaki seviyesine geliyorsun, kitap da senin için bir hidayet oluyor. Yani önce adımlarını atıyorsun sen, ben takvalı olacağım, her şeyime dikkat edeceğim diyorsun, Allah da kitabı sana hidayet olarak veriyor. İşte buradaki şeyiyle. Devam ettin hidayet üzerine, olduğun yerde kalmadı. Biz diyor hidayet ettiklerimize hidayetimizi arttırırız diyor. Yine köşeyi döndü. Bir de ilim var, bir de ilim veriliyor. Allah sana öyle farklı bir ilim veriyor ki o da senin hem bu dünyanı hem ahiretini arttırıyor. Yani bütün bunlarla artık bırak mücadele etmeyi. Mücadelenin tersi nedir? İtaattır. Tamam ya Rabbi böyledir demektir. Şükretmektir, küfretmemektir. Bu olumlu davranışları yapıyorsun. İtaat ediyorsun. Secdenin asıl maksadı budur. Ya Rabbi ben itaat ettim ve teslim oluyorum demektir. Aynı zamanda da karşındakine azamet gözmek, tazimdir. Bu bunları yapıyor. Ve devam ediyor bak. Ve izâkîle lehmûn ittebî'û. Tabi olun denildiği vakit. İşte bak mücadelenin tersi demek ki tabi olmakmış. Allah-u Teala zaten açıklıyor. Kendi kavramlarını yine ayetlerle açıklıyor. Tabi olun dediği zaman derler ki hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona tabi oluruz. Körük örnek. İşte Kur'an'ın verdiği en büyük mesajlardan biri. Bunlar kim? Cahiliye devrindeki müşrikler. Tamam biz yırttık. Ne acaba? Allah-u Teala onları örnek veriyor ama bizim aklımıza onlar geliyor ya da getirilmeye çalışılıyor. Demek ki Allah-u Teala bize de sesleniyor. Bak diyor sen tabi olmuyorsun. Sen babandan ne öğrendiysen onun üzerine gidiyorsun. Ha doğru bir şey öğrendiysen tamam alkış. Ama ya ayetin sonrasında olan varsa ne diyor? Velev ki şeytan onları cehennem ateşine çağırıyorsa da mı?
Hocam bu benim başıma geldi.
Kısa bir şekilde hemen anlatın.
O zaman sen bitir ondan sonra.
Tamam. Bakın. Hem geçen derste söyledik. En kolay şey nasihat vermekmiş. En zor şey de değişmekmiş. Neden babalarına tabi olmak istiyorlar biliyor musunuz? Kolayına gel, hazır buldu. Sorgulamıyor. Değişmek istemiyor. Körü körüne bir taassupla uyuyor ona. Ama araştırsa, tahkik etse, doğrusu ne dese bir gayrete girmiş olacak. Olduğu gibi alıyor. Biz de babalarımızdan dini, din anlayışını olduğu gibi alırsak Allah korusun buna gelme tehlikesi var. Neden biliyor musunuz? Bakın biz bugün bulunduğumuz şartlar icabıyla da sorumluyuz. Bugün şartlar iletişimin, teknolojinin gelişmesiyle biz atalarımıza göre, ya atalar çok eski değil canım, dedelerimize göre, babalarımıza göre çok daha iyi şartlarda mıyız? O zaman sen onlar gibi davranamazsın. Kendi imanını ve davranışını, anlayışını, din anlayışını geliştirmek mecburiyetindesin. Eskiden şunu, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yılları düşünün. Kur'an-ı Kerimler yasaklanmış. Ben daha sonradan öğrendim onu. Basımı ve dağıtımı yasaklanmış. Cidden cidden bu şey tarih kitaplarında var. Sonradan ortaya çıkıyor bunlar. Şöyle bir kitabı elinizde renklendirilmiş, pırıl pırıl, üstte ayet yazıyor, aşağısında bulma şansları var mıydı? Bugün bile Azerbaycan'a gitmişler, Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmişler, demişler ki ya yanınızda hiç Musaf Elif Bacizi yok mu demişler. Hani bundan 20-30 sene öncesi söylüyorum, Rusya şeyinin ilk kapıların kırıldığında. Ya yazılı basılı ellerinde bir şey yok. E biz bugün şunları buluyorsak bizim de sorumluluğumuz var. Biz önceden bulamayanlar gibi Kur'an anlayışımız, yaklaşımımız, amel edişimiz öyleyse yok arkadaş. Sen babalarının itaat ettiği, babalarının bulduğu gibi devam edersin sen. Gelişmek zorundasın. Kendini geliştirmek zorundasın. Öncesinde de sonrasında da var.
1996'da Söğüt Lütesi'ne camide Kadıköy'de namaz kılıyoruz. Dediğiniz gibi ilk bizim yetkilerinden Kur'an gönderecekler. Hoca tuttuğunu zaman seçtiğimiz arkadaşlar dedi. Biz bunu zaten göndereceğiz. İsterseniz siz dedi bir hayal tutun. Katılın bize katılın. İsterseniz dedi bu. Herkes dedi 5 lira olur. Yani 5 milyon lira fazla olur. 5 lira verirdi bir Kur'an alıp üstüne de yazar. Allah razı olsun gönderdim diye ismini de yazar. Yani dediğiniz doğru bulamıyorlardı. Biz buradan gönderdiğimizi hatırlıyoruz.
Yani ya bakın arkadaşlar ben şey üstü konuşuyorum. Bak ben Kur'an önümde konuşuyorum ya siyaset üstü konuşuyorum. Benim şunda bunda ilgim yok. Ama Kur'an konusunda hakikaten belirli bir yanlışlıklar yapılmış. Yani bunu reddedemeyiz. Keşke ilk zamanlarından itibaren şu Kur'an doğru bir şekilde öğretilseydi biz bugüne gelmezdi. Ve bunun üstüne bir daha hata yapılmış. Yani kendileri dindar olarak adlandıran kimseler de yine benzer bir şekilde Kur'an'dan uzaklaştırmış insanları. Meali okumayın günaha girersiniz demişler. Ve mealli Kur'an da yasaklanmış. Gerçekten öyle olmuş. Kur'an-ı Kerim'in basımı ve dağıtılması yasaklanmış. Hadi bu şey bir kısım. Kendilerine de dindar denen kısımda ya Kur'an okumayın demişler. Taassupla, kulaktan atlandığı hurafayla gitmiş. Yani ikisi de yanlış. Yani Kur'an'la nihayetinde uzaklaştırılmış. Her iki şekilde. Böyle olaylar da var. Yani iki şeyde kesin de yanlış davranmış. Yok ben bak tekrar söylüyorum. Bir şeylerin üzerinde konuşuyorum. Allah'ın kitabı mı bu? Bunuysa bunun basımını sen yasaklayamazsın. Herkese dağıtman lazım. Sen sadece mealini, Arapçasını vererek de insanları uzaklaştırmış olursun. Yani bir şekilde yapılmış. Olmaz. Biz Kur'an'la ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Yaşamımıza girmek zorundayız. Hiç de bizim bir bu anlamda bizim bir mazeretimiz yok. Devam ediyor. Velev şeytan onları cehennem ateşine de çağırıyorsa mı? Burası işte çok tehlikeli. Hep sorgulamadan aldığın takdirde olduğun gibi alırsın. Öncekilerin vebali neyse de sen onunla yüklenirsin. Kendi imanını, anlayışını değiştirmek mecburiyetindesin. Bir, kendini geliştirmek zorundasın. İki, ya ataların hata yaptıysa ne olacak yani? Bir de atalarının ihlas dışında, bak ihlasa bir şey diyemem. İhlas dışında dini anlama açısından yeterli kaynakları yoktu. 200 yıl öncesine gidin, bir köyde ancak bir din anlayışını bulabilirdiniz siz.
Var mı? Yani cami hocası neyse onun ünlü o. Neden? O da öbür hocadan aldı, öbür hocadan aldı. Diyelim Hanefi mezhebinin bir kuralını aldı, şey yaptı. Başka görüşleri falan bilemiyor ki, doğruyu zannediyor. O köye dışarıdan biri geldi, o da doğru olduğuna inandığımızda, yani içinde doğru hükümler bulunduğunu bildiğimiz bir şey, Allah korusun başka din gibi algılama ihtimali vardır. Velev ki kendisi hocası hata yapıyorsa, velev ki hocanın hocası hata yapıyorsa, velev ki kendisi mezhebinin en yukarıdaki hocası hata yapıyorsa, hayır. Hani dediğim gibi onlar dinlerini fırkalara ayırdılar, parçalara böldüler. Her fırka kendindekiyle övünmektedir kısmına girersin Allah korusun. Bu devir belki önceki dedelerinin o şansı yoktu belki. Gördü onu uygulayacak. Ama bugünkü devir eskisi gibi değil. Sen şartların itibariyle zorunlusun. Bugün artık çocuk uzaktan kumandayı 2 yaşında kullanıyor. 3 yaşındaki çocuk senden de daha iyi bilgisayar dosyalarını açıp indiriyor, internete giriyor, bilmem ne yapıyor. Şartlar çok fazla, sen önceki gibi davranamazsın. Ahir zamanın nimetlerini yaşıyorsan, önceki zamanlardaki gibi de basit şekliyle, taassup şekliyle yapamazsın. Düşüneceksin, tefekkür edeceksin, kendini geliştireceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani kitap önünde olsun olmasın, sorumlusun sen şeyden. Madem bu nimetler, buzdolabınızı açın, giyim dolabınızı açın, arabanıza bakın, çevrenizdeki insanlara, yaşantınıza bakın, aynı zamanda kütüphanenize bakın, internete bakın, dini tartışmalara bakın, her türlü şekilde bir nimet var. Çünkü akıl arttı, şartlar arttı, sen de ona göre artık davranmak zorundasın. Biz atalarımızın neyin üzerine bulursa ona tabi oluruz deme şansımız bizim yok. Ha, ihlaslı kısımları alacaksın. Onların baş evdikleri kısımlarını alacaksın ama diğer konularda geliştirmek mecburiyetindesin. Devam. Her kim iyilik edici olarak veçhini Allah'a teslim ederse, bu ifadeler tanıdık geldi mi size? Yüzünü teslim ederse veçhini, Hanif konusunda işlediğimizde hemen hemen aynı aletler bunlar. Kim teslim ederse, yani neydi? İnni veccehtu veciye lillezi feteras semavati vel ardı hanifen. Ben yüzüme çevirdim Allah'a hanif olarak. Ne diyordu o Rum suresinde? Geçen yerde ne diyordu? Münibine diyordu. Yönümü döndürmüş olarak diyor. Yüzümü döndürmüş olarak ona çevirdim diyor. İşte Allah-u Teala bunu istiyor. Özünde yüzünü doğru bir şekilde yönlendirmeni istiyor. Muhakkak ki o en sağlam kulba tutunmuştur. Zalike dinül kayyime diyordu ya. İşte gerçek din bu. Asıl din bu.
Hocam bir şey söyleyeceğim orada. Araya girmek zorundayım. Yani çok da güzel anlatıyor. Enam suresi 74. Aynen okuyorum yani. Böyle bir kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekotunu gösteriyor. Gösteriyor. Hı hı. Yani Mele-i Ala'dan bir takım bilgiler gösteriyor. Hı hı. Neden? Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'a sürekli örnek veriyoruz ya, sürekli bir arayış içindeyiz daha. Hı hı. Şimdi bir de 79'u okuyorum bak. Hı. Ondan sonra diyor bak 75'te bunu söyledikten sonra 79'da da diyor ki ben hanif olarak yüzünü, gözleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a seviyorum. Yani bir Müslümanın olması gereken şeklinin adeta buradan satıyor ya. Yani.
İşte hep haniflikle konuştuğumuz şey ama bak hanifliğin A şıkkı ne biliyor musunuz? Olmazsa olmazı ne? Bir, Sübhan olarak Allah'ı bileceksiniz. Bir şey ilim falan olması gerekmiyor. Özünü ve içinizde, fıtratınızda zaten o hidayet var. Ona münif olarak yöneleceksiniz. Bakın birinci şıkkı bu. İkinci şıkkı da onun emrettiği şekilde de yaşayacaksınız. Bakın onun emrettiği şekilde yaşayacaksınız ve ona yöneleceksiniz değil. Birinci şart. Allah'ın Sübhan olarak yerleri ve gökleri fıtrat üzerine yarattığını bileceksiniz. İkinci şart. Ona göre de amel edeceksiniz. O birinci şartın şeyi, Kur'an ifadesinde münib olarak yüzünü çevirme. Ne iş yaparsan yap. Nerede olursan ol, Allah'a yüzünü döndürüyormuşçasına yaşayacaksın. Değil ki namaz. Namazda hayli hayli bunu yapacaksın. Namazı Allah'a yüzünü çevirmek için bir vesile, bir fırsat olarak göreceksin. Yani zaten böyle Allah ben zaten döndürüyorum o gayretteyim de bir de namazda hayli hayli döndüreceğim. Çünkü namaz insanın kulun miracı, müminin miracı. Orada bir de ekstresi olacak. O zaman namazı başka amaçlar için kılınmaz. Namaz Allah'a yönelmenin sebebi olarak kılınır. Hani ayette de diyor ki benim zikrim için diyor namaz kıl diyor. Beni anmak için, anmaya vesile olarak kıl. İşte o zaman işte böyle yapan ne diyor ayet-i kerimede? Muhakkak en sağlam, bakın en sağlam kulpa tutunmuştur diyor. Bak namaz kılan bilmem ne yapan değil. Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim ederse diyor, onu yaptığın zaman manevi görüntün şuymuş senin. Hani rüyada gözükse bilmem ne, kulpa yapışmışsın, Allah'ın kulbunu sıkıca tutuyorsun. Ne seni rüzgar oradan alıkoyar, ne fırtına, ne de birisi oradan alıkoyar. Çünkü sapasağlam bir kulba yapıştın sen. Bu timsal ediliyor. Sonunda söyleyeyim, bütün işlerin sonu da Allah'a varır. Zaten Allah'a varacak. Sen bu dünyada hanif olarak yönelirsen sağlam kulba yapışıyorsun. Allah'ın izniyle kimse seni oradan kopartamıyor. İşlerin sonu da Allah'a varıyor. Allah bizi bunlardan olmayı, bu gibi kimselerden olmayı nasip etsin inşallah. Sadakallahül azim.